Ayrım 14. Sayfa 124. Kızışma. İtalyanların düşmesinden sonra Almanların giriştikleri harekatlar Yunanistan'ın her yanına dalga dalga yayıldı ve misillemeler başladı. Her gün bir ya da fazla köy yakılıp yıkılıyordu. Yunanistan'da yüzlerce hatip vardı. Epirus ve Rumeli'nin batı yakasında sorunlar, Edes'le çatışma durumunda olan Elas için hala son derece karmaşıktı. Sorunların daha da ağırlaşması kaçınılmazdı. Çünkü her iki taraf da harekete geçmeye karar vermişti. İngilizlerce desteklenen Zervas, Elas'ın gelişmesini durdurmaya çalışıyordu. Eam Merkez Komitesi ise Kahire'de uğranılan aşağılamadan sonra kendi iktidar temelini yeniden oluşturmak zorundaydı. Nedenler bulmak güç değildi. 4 Ekim'de Başpiskopos Spiridon'un himayesi altında ve Yannina Belediye Başkanı'nın önderliğinde bir heyet, Zervas'ın karargahında boy gösterdi. Almanlar ateşkes sağlamak ve esirleri değiştirmek için bir toplantı önermişlerdi. Asıl istedikleri Edes'in elinde bulunduğunu sandıkları Gerunging yeğenini geri almaktı. Gerçekte ise yeğen birkaç gün önceki savaşta ölmüştü. Bir İngiliz subayı tüm görüşmelerde hazır bulundu ve emir almak için Kahire'ye başvurdu. Yanıt son derece açıktı. Almanlarla ilişki kurmayın, fakat istiyorsanız ve misillemelere son vereceğini de düşünüyorsanız sabotajları durdurun. Zervas'tan ayrılan heyet Yannina yolunda, Agnanda'da Elas 5. tümeninin liderleriyle toplandı. Toplantıdan sonra 8. tümen Aris'in karargahına aşağıdaki raporu gönderdi. Yannina heyeti, Edes'in bu ayın 14'üne kadar ya da Birleşik Karargah'tan emir gelene kadar ateşkesi kabul ettiği konusunda bizi temin ediyor. Bu ateşkesi aynı ruhla ve geçici olarak kabul ediyoruz. Yeni şiddet ve yıkım hareketleri bize en karanlık sözcüklerle betimlendi. Bölgede korumasız 80 binden fazla insan bulunmaktadır. Kızıl Haç'ın bölüm temsilcisi olan ve diğerlerinden 24 saat sonra buraya gelen Herr Wickel, İşgal güçleri cesetleri yaktıkları için örgütünden muazzam bir yardım sağlanmaksızın bölgedeki nüfusun hayatta kalmasının imkansız olacağına inanıyor. Wickel, Almanların bazı tavizler verilmediği sürece zorunlu savaş kurallarına uymayacaklarından korkuyor. Edes aşağıdaki şartların kabul edilmesine çalışacak. 1. Tutsakların öncelikle serbest bırakılması. 2. Sivillerin idam edilmelerine son verilmesi. 3. Edes ve Elas birliklerinin düzenli askeri güçler olarak kabul edilmeleri. Bir Alman temsilcisiyle toplantı yapılacağını umduğumuz 14'ünden önce bize emir göndermenizi istiyoruz. P. Nassis. Alıntı Loverdo Obcit, sayfa 226. Zervas ve İngiliz misyonunun bu toplantıyı kabul etmeleri üzerinde ısrarla duran Yannina heyeti, Elas'ın güvenini istismar ediyordu. Mesajı alan Elas karargahı her türlü ilişkiyi reddetti ve Zervas'ı ihanetle suçladı. Neredeyse tam bu sırada Aris'in yakın arkadaşı Gerilla Papaz Papakom Borus, Zervas'ın teğmeni Hutas'ın eline düştü. Papakom Borus, alay bozan tüfeği Papaz, heybetli ve her yanı kıllarla kaplı bir tipti. Göğsünü fişeklikler ve haçlar süslerdi. Sırtında tüfek, belinde bir denizci kılıcı, Tanrı'ya ve devrime dua ederek at sırtında dağları dolaşırdı. Yine Aris'in yakın arkadaşı olan Stomi köyünden diğer bir papaz, Paparistides de partizanlar üzerinde otoritesini kullanabilecek güçteydi. Adamlar bu papazlardan hem ruhani niteliklerinden hem de gerilla liderleri üzerindeki nüfuzlarından ötürü çekinirlerdi ve onlara saygı duyarlardı. Elas'ın adamları geçtikleri köylerde misyonerler gibi davranırlardı. Kutsal günlerde topluca kiliseye giderler ve Kapitanius Orion gibi güzel sesli olanları ilahiler söyler ve Tanrı'ya hamd ederlerdi. Yeterince yüksek sesle ilahi söylemeyen biri, çatık kaşla verilen bir emir üzerine derhal sesini öylesine yükseltirdi ki kilisedeki ikonları titretirdi. Andarteler kilisenin dışında itişip kakışmadan yiyeceklerini satın alırlardı. Öyle olurdu ki köylüler bu komünistlerin hiç de söylendiği kadar kötü olmadıklarını düşünmeye başlarlardı. Loverdo, Op, Cilt, sayfa 227. Komünizmin dağlardaki görüntüsü çeşitli unsurların bir araya gelmesiyle oluşuyordu. Köylü gerilla, köylerde öz yönetim, halk mahkemesi, yerinde yönetim, ulusal direniş geleneği, sakallı klepler ve nihayet rahipler. Bu görüntünün ortodoks olmayan yapısı Stalinist düşünceyle kıyaslandığında onu daha az devrimci hale getirmez. Bu hareketin itici gücü sanayinin geliştiği bölgelerdeki ayaklanmaların geniş çapta dikkate almadığı ve ortodoks devrimin merkezci ve sanayi benzeri örgütlenme anlayışından kendiliğinden ayrı bir köylü gerçekliğinden kaynaklandı. Komünizm ve Yunan direnişin bir araya gelmesi gelişme halindeki bir devrimin yerel senteziydi. Merkez Komitesi'nin bazı üyeleri bu gelişmeyi sadece bir sapma olarak değerlendirebiliyorlardı. Aradaki ilişki çizginin geliştirilmesi bakımından yararlı olduğu halde bu kişiler hayati bir anda bir soyutlamayı korumak için ilişkiyi kesmeye hazırlandılar. Zervas'ın adamlarının kafalarında bu türden kuşku bulutları yoktu. Onlar alay bozan tüfeği papazın tam bir kızıl olduğuna emindiler. Papa Komborus'un Hotas ile Aris arasında bir toplantı düzenlemeye çalıştığı Metsova bölgesinde meydana gelen küçük bir çarpışmanın ardından rahibin en karanlık türden bir hain olduğundan kuşkulanıldı ve Hotas'ın adamları onu kaçmaya çalışırken vurdular. Aynı olay sırasında Elas Kapitanios'u Orfeas ele geçirildi. Bu gelişme yakınlaşma döneminin sonunu ve avın başlangıcını belirledi. Elas karargahı 8. tümene harekat emri. Metsova'dan gelen haberle bölüklerimizden birisinin Edes'in saldırısına uğradığını öğrendik. Bu düşmanca harekete amansızca karşılık verin. 9. ve 10. tümenler bölgenin bir an önce tamamen temizlenmesi için ellerindeki yedek birlikleri saptanan mıntıkaya göndermektedirler. Onlarla eş güdüm içinde hareket edin. Orfeas'ın akıbeti tarafımızdan hala bilinmemektedir. 9 Ekim 1943 21-35 Aris Samarini Otis. Alıntı Loverde Opcit sayfa 228. Mayers'in Birleşik Karargahı durumu fark edemeyecek kadar uzak bir mesafedeydi ve Kahire'de oluşturulan Birleşik Cephe olacağına varmıştı. Emir daha üst düzeyden geldi. Bu Merkez Komitesi'nin yeni ve sert çizgisinin bir ifadesiydi. Karpenisya'ya varan Siantos, Tizimas'a Samarinitios bir emir gönderdi. Aris'i Zervas'ın üzerine salın. Promaglu'nun Aris ve Zervas arasında bir toplantı yapılması önerisi cevaplandırılmayacaktı. Her şey bir yıl sonra İngiltere'nin silahlı müdahalesine bahane hazırlayacak şekilde gelişti. Bahane iç savaştı. İngiliz misyonu çeşitli engellere rağmen işini iyi yapmıştı. Elas 8. tümeni emredildiği şekilde Metsova bölgesini temizledi. 13. tümen Rumeli ve Valtos'taki Edes birliklerini dağıttı ve Akolos ırmağını geçti. Almanlar da aynı anda bölgede yeni bir saldırıyı başlatıyorlardı. Ekim ayının son haftasında Promaglu'nun komutası altında bir Edes müfrezesi Elas'a karşı harekete geçirildi. Promaglu, Almanların çok yakına geldiklerini öğrendiği zaman çatışma saatlerdir devam etmekteydi. Bir köy telefonuyla Elas harekatını yöneten Aris ile görüşmeye çalıştı. Kapitanios yerine adamlarından biriyle Koziakas'la konuştu. Almanlar burada güçlerimizi birleştirelim. Koziakas durumu anlamak istemiyordu. Almanlar bizim düşmanlarımız fakat siz de bizim düşmanımızsınız. Siz onlardan da kötüsünüz. Promaglu aylar sonra Plaka'da Aris'le karşılaştı. Eylül sonunda size Zervas'ın örgütlemeye çalıştığımız toplantı konusundaki görüşünü içeren bir mektup gönderdim. Neden yanıtlamadınız? Aris acı bir ifadeyle konuştu. Çünkü o sırada dayanacak gücüm kalmamıştı. Alacağım karar Merkez Komitesi'nin isteklerine ters düşebilirdi. Peki Ekim'de seni telefonla aramaya çalıştığım zaman neden benimle konuşmadın? Çünkü haklıydın. Haklı olduğunu kabul edecek bir durumda seninle karşılaşmak istemedim. Büyük bir engel aşılmıştı. Promaglu'nun Edes'le ilişkisi, Aris'in merkez komitesiyle olan ilişkisinden çok farklı değildi. 15 Ekim 1943 günü için Churchill ve Roosevelt'in Yunanistan'ın iç işlerine karıştıklarını açıklama amacını taşıyan bir Edes Kongresi örgütlemişti. Fakat bu asla gerçekleşmedi. Çünkü bu sırada Zervas, Kral 2. George ve İngilizlerin tam bir aracı haline gelmişti. Elas yönetiminin ele geçirilmesi. Edes'in içinde Promaglu ve Cumhuriyetçi Hizib'in etkisi, eski işbirlikçilerin ve umut dolu monarşistlerin azar azar Epirus'a gelmeleriyle sulandırılıyordu. Zervas'ın birlikleri tarafından geliştirilen anti-komünist mücadele, Atina'da Başbakan Rallis'in güvenlik müfrezelerinin gerçekleştirdikleri faaliyetlerin dağlardaki uzantısı olmaktan çok uzak değildi. Güvenlik müfrezelerinin 13 Ekim'den beri Strop adında bir SS generalinin komutası altına girmelerine rağmen Rallis, bazı çevrelerde Kahire ile işbirliği içinde olduğu düşüncesinin yayılmasına izin veriyordu. EAM Merkez Komitesi bir açıklama istedi. Bay Rallis, bir İngiliz tarafından kendisine gönderilen ve onu EAM örgütünü komünist ve Rusya yanlısı olduğu için ezmeye zorlayan özel bir mektuptan söz etmiştir. Yine Yunanistan'daki İngiliz ajanlarının EAM'la savaşmak ve monarşist örgütlere yardım etmek için emir aldıklarını ve Glucksburgların George'u ile İngiliz hükümetinden aldıkları gizli emirlerin gereği olarak Yunan partizanlarını avlamaya mecbur edildiklerini ifade etmiştir. Alman gizli servislerinin dosyalarında bir İngiliz ajanı olarak tanımlanan Rallis, Mart ayaklanmasından sonra Almanları hoşnut etmek için elinden gelen her şeyi yapmıştı. Almanlara yakınlıklarıyla tanınan bazı Yunanlıların Elas'a karşı mücadele içinde İngilizlerin bazı pis işlerini yapmakta tereddüt etmedikleri görülüyordu. İngilizler de gittikçe belirsizleşen bir rol oynuyorlardı. Askeri misyon bir Yeni Zelandalı olan Yüzbaşı Don Scott, çeşitli sabotaj hareketlerinde kahramanca yer aldığı Pısaros örgütüne sürmüştü. 1943 aralığında Scott gizli bir görevle Atina'ya çağrıldı. Elas'ın Atina bölgesi sorumlusu Kapetanios Orestis ona eşlik ediyordu. Stott seyahatinin sondan bir önceki aşamasına ulaşmıştı ve başkente girmek üzereydi. Orestis'ten ayrılma zamanı geldiğinde üzerinde hala İngiliz üniforması vardı. Onun güvenliğinden sorumlu olan Orestis durumu anlayamadı. "Bu üniformayı neden giyiyorsunuz? Kayalar bile sizi tanıyacak. Tutuklanırsam bana bir savaş tutsağı olarak davranılmasını istiyorum. Kuşkusuz tutuklanmamaya çalışmak daha iyi olacaktı. Fakat bu durum Stott'u fazla ilgilendirmiyor gibiydi. Orestis, İngiliz'in yanına güvenilir bir adam olan Morogas'ı rehber olarak verdi. Alman ateşi açıldığı zaman kafile Philadelphia varoşuna ulaşmıştı. Partizanlar derhal kendilerini en yakındaki hendeğe attılar. Fakat İngiliz yolun orta yerinde sakin bir biçimde duruyordu. Siper alan andartelere, "Sorun yok, orada durun ve beni bırakın," diye seslendi. Almanlara doğru ilerledi ve kısa bir konuşmadan sonra bir arabaya bindirilerek götürüldü. Yeni Zelandalı birkaç gün sonra İsveç elçiliğinde düzenlenen gizli bir randevuya katıldı. Bunu Atina Belediye Başkanı Angelos Georgatos'un Klistenos Caddesi'ndeki evinde yapılan bir başka toplantı izledi. Diğer bir İngiliz subayı her iki toplantıda da güvenlik müfrezelerinin temsilcileriyle, Bordaras'a bağlı özel polis şubesi görevlileriyle, General Grivas'ın örgütünün temsilcileriyle ve Edes'in Zervas'ın asla reddetmediği işbirlikçi ve ayrılıkçı Atina kanadının üyeleriyle birlikte hazır bulundu. Üniformaları içinde bir Gestapo subayı Almanları temsil ediyordu. Hitler'in Balkanlarda görev yapan özel elçisi Nöbaher, anılarında 1943 kışının başında Atina'da bulunan bazı İngiliz subayları tarafından getirilen önerileri isim vermeksizin şöyle açıklar. Bu savaş müttefiklerin ve Alman güçlerinin Bolşevizme karşı ortak bir mücadelesiyle son bulmalıdır. Bu henüz majestelerinin hükümetinin ve Orta Doğu karargahının resmi görüşleri değildir. Bununla birlikte Orta Doğu karargahında görevli pek çok önemli subay tarafından benimsenen bir görüştür. Bu subaylar komünist sızmanın bütün Akdeniz bölgesi için ciddi bir tehdit oluşturduğunu açık biçimde görmekte ve kendi bakış açılarının yakında resmi İngiliz tavrı haline geleceğini düşünmektedirler. Yunanistan'daki komünist partizanların hala silah ve para biçiminde İngiliz desteği almakta oldukları, gerçekte Elas Ekim sonundan itibaren İngiliz yardımı almadı, esefle kaydedilmektedir. Antikomünist gruplara denizaltıyla silah göndermek suretiyle bu durumu düzeltmek mümkün olabilir. Almanlar bu mesele üzerinde daha fazla düşünmelidirler. Almanlar bu konuda resmi görüşmeler yapmaya hazırlar mı? Hermann Nöbbach, Sonderhaftung, Südost, Göttingen, 1956, sayfa 204. Almanlar birkaç İngiliz subayının Orta Doğu karargahı üzerinde ne derece etkili olabileceklerini bilmiyorlardı. Bu yüzden kesin bir yanıt vermediler. Yine de güvenilir bir yoldan İngilizlerle ilişki kurdular. Bu ilişki onların hiçbir sorun çıkmaksızın küçük Lavrion kampına varmalarını sağladı. Oradan da küçük bir balıkçı teknesiyle Kahire'ye yollandılar. Bu arada Stott'un Atina'ya gelişine rehberlik eden kafilenin lideri olarak bu çirkin manevraya bulaştırılan Orestes'in adamı Morogas raporunu hazırlamıştı. Rapor dönüşünde Kahire'ye bir nota gönderen Sarafis'e verildi. Elas'ın suçlaması üzerine Don Stott askeri bir mahkemenin önünde yargılandı. Fakat mahkemede hazır bulunan Panayotis Rongakos'a göre İngiliz mahkemede beraat ettirilmekle kalmadı, üstleri tarafından da hararetle kutlandı. Üstelik şükran duygularıyla karşılanan bir görev başarısı nedeniyle de bir madalya aldı. 27 Kasım 1943'te aynı yönlerden hareket eden Churchill, Stalin ve Roosevelt Tahran'da buluştular. Üç büyükler hemen ertesi gün mavi çizgilerle dünya haritasını yeniden çizmeye başladılar. Polonya'nın kaderi kağıt üzerinde belirlendi. Bu odada söylenen her sözcük bir ordu değerindeydi ve geleceğin olayları orada bulunan oyuncuların boşuna konuşmadıklarını gösterecekti. Churchill müttefiklerini Yunanistan'a çıkartma yapılması için ikna etmek amacıyla son bir girişimde bulundu. Anılarında şöyle yazar: "Balkanlar konusunda hiçbir hırsımız yoktu. Tüm istediğimiz 30 düşman tümenini hareketsiz bırakmaktı." Churchill'in ısrarları ortaklarını ikna etmekte başarısız kaldı. İngilizlerin çabaları Manş Denizi'nin geçilmesi harekatı üzerinde yoğunlaştırıldı. Bu tasarı Fransa'nın güney kıyılarına çıkarma yapma zamanı geldiğinde desteklenecekti. Bu durumda İngiliz birliklerinin Akropolis'e duydukları hayranlık o kış 1943-44 devam etmeyecekti. Karar üzerine Arnold Tombi gerçekçi bir tutumla şu sözleri yazdı: "Direnişin sağ ve sol kanatları arasındaki birlik artık askeri ve ahlaki bir zorunluluk değildir." Bu görüş tamamen farklı nedenlere bağlı olsa da EAM ve KKE merkez komiteleri tarafından paylaşıldı. Nedir ki askeri durum bu sırada çok tehlikeli bir hal almıştı. Almanlar İtalyanların teslim olmasıyla birlikte muazzam bir boşluğa düşmüşlerdi ve olanca saldırı güçlerini tüm cephelerde direnişe karşı harekete geçiriyorlardı. Daha her yerde uğranılan muazzam kayıplara rağmen çeliğe karşı taşla savaşmaya devam etti. Ele geçirilmeleri hala imkansızdı. Kasabaların ve köylerin ani baskınlara ve misillemelere karşı daha korumasız oldukları Pelopones düzlüklerinde durum daha da dramatikti. Sezon Güney Pelopones'deki Katafigi köyünde açıldı. Köy sakinleri 70 kadar eve kapatıldılar. Yangın bombalarının alevleri sokakları yaladı. Ateşe verilmiş ve her yanını alevler kaplamış insanlar askerlerin tabanca ateşiyle vurularak düşüyorlardı. Tüm nüfus alev almış ve birbirine geçmiş kirişlerin arasında canlı canlı yakıldı. Ertesi günü Sparta yakınlarındaki Monodenri'de 118 kişi Rich'in cellatlarınca alınan emir gereğince öldürüldü. Argos yakınlarındaki Andrissa'da 50 kişi vurularak öldürüldü. Patras'ta 8 Aralık'ta büyük bir yıldırma harekatı gerçekleştirildi. Hedef Kalevrita, Chazeika ve Rodhos'tu. Rodos köyünden 57 kişi kilisede vurularak öldürüldü. Rahip Papa Kitristos yaklaşan felaketi sezinledi. "Evlatlarım, hakikat anı geldi. Diz çökün." Duadan sonra doğruldu, Alman subayına döndü. "Sizler yeni düzenin savunucuları, Hunlardan da betersiniz. Barbarlar, pislik sürüsü." Alıntı Loverdo, Op, Cid, sayfa 240. Kapı aralığında üzerine yağan makinalı tüfek mermileriyle ilk vurulup ölen o oldu. Diğer 56 kişi onu izledi. Diğer köylerde insanlar kiliselere girmeyi reddettiler. Kerpini'nin sokaklarında 45 kişi yaban tavşanları gibi vurularak öldürüldüler. Kalevrita seferin esas hedefiydi. Kızıllar kasabayı önceden terk etmişlerdi ve katliamın komutanı Albay Lager, estetik anlamda Neronvari zevklere sahip biriydi. 14 yaşın üstündeki tüm erkekler 13 Aralık akşamı meydana toplatıldılar ve kasabanın her yerinden görülebilen bir bayıra götürüldüler. Albay Lager, yakınlardaki bir balkonun en uygun noktasında yerini almış, bu dehşet verici görüntüyü izliyordu. Kasaba ayaklar altında yanıyordu. İnsanlar makineli tüfeklerin tehdidi altında saatler ve saatler boyunca alevler içinde yanan evlerini seyrettiler. Kasabanın saati yapı çökerken 12'yi vurdu. Makinalı tüfeklerin çevresinde bir kıpırdanma oldu. Kalevitalılar katliamın başlamak üzere olduğunu anladılar. İçlerinden biri ansızın çıldırmışçasına sendeleyerek lagere doğru döndü ve tükürdü. Aynı anda atış serbest, ateş komutu verildi. Patras'taki Yunan jandarmasından güvenlik şubesine gönderilen 15 Aralık 1943 tarihli bir raporda şöyle denir. Güvenilir kaynaklara göre Kalevrita bölgesinde faaliyet gösteren Alman güçlerin aşağıda belirtilen önlemleri almış bulunduklarını bildirmekten şeref duyarım. 1. Kalevrita kasabası yakıldı ve kamu görevlilerinden, aydınlardan ve rahiplerden oluşan sayıları 550 ile 650 arasında değişen bir grup idam edildi. 2. Etkin bir topçu ateşinden sonra Sikapasto köyü yakıldı. Bombardıman sırasında ölenlerin ve idam edilenlerin sayısı bilinmiyor. 3. Agialora ve Büyük Grotto manastırları yakıldı ve keşişler idam edildiler. 4. Kerpini köyü yakıldı ve 69 kişi idam edildi. 5. Rockfos köyü yakıldı ve 46 kişi idam edildi. 6. Kato Zakloro köyleri yakıldı ve 20 ila 30 kişi idam edildi. 7. Kato Vlasia'da 4-5 ev yakıldı ve 5 kişi idam edildi. Harekatlar devam ediyor. Jandarma komutanı Ionis Darkalos. Loverdo, Op, Cid, sayfa 240. Sadece bu misilleme harekatında 1101 kurban verildi. Aynı kanlı öykü her yerde Epirus'te, Rumeli'de, Makedonya'da ve Teselya'da yaşandı. Büyük Alman saldırısının askeri sonuçları gülünçtü. Fakat yöre halkının ödediği bedel korkunçtu. John Mulgan şunları yazdı. Bana öyle geliyor ki bütün bir Kasım ve Aralık ayı boyunca Yunanistan'ın tüm köyleri alevler içindeydi. Yunan Direniş Savaşı'nın gerçek kahramanları tepelerde yaşayan halktır. Acılar içinde şikayet etmeksizin ve sabırla Alman terörüne katlandılar. İçlerinden tek bir hain bile çıkmadı. Onların arasında her zaman serbestçe hareket ettik ve onların sayesinde Almanların ellerindeki köylere geceleyin korkusuzca girebildik. Asla uzlaşmadılar ve teslim olmadılar. Sonuç olarak Almanlar tüm savaş süresince 5. tümenlerini Yunanistan'da tutmak zorunda kaldılar. John Mulgan, Report on Experience, London 1947, SS 97-99-100. Bazen insanlar 7 ay önce Kornova'da yaptıkları gibi kendilerine baş eğdirmeye çalışan mağrurların karşısında üzerlerine çevrili silahları aldırmayarak el ele verip halka oluşturdular ve Yunanlılara özge, sarsılmaz bir cüret gösterisiyle türküler söyleyip klept oyunları oynadılar. Balık karada yaşamaz, ne de çiçekler kumda ve Yunanlılar asla yaşayamazlar özgürlükleri olmazsa. İhtiyar Siantos dağlara vardığında Tizimas'a devredilen yetkileri kendi üzerine aldı ve böylece Elas'ın politik yönetimini de ele geçirmiş oldu. Siantos, Elas'ın Kerasova'daki karargahında Tizimas'la görüştü. Beraberinde 2 yıl kadar önce gerillaların önemini olduğundan fazla değerlendirdiği için Tizimas'a yakın düşen bir politik büro üyesi Hajimi Kalis de vardı. Dağlarda gördükleri 2 Atinalıyı büyülemişti. Fakat rahatsız da olmuşlardı. Daha sonra Ioannidis'in gelişi bu gerilimi azaltmadı. Tizimas ve Siantos'un çok farklı olan yaklaşımları daha ilk toplantıda anlaşmazlığa düşmelerine yol açtı. İhtiyar, gerilla üzerindeki politik kontrolün artırılması amacında olduğunu belirtti. Aris'in uzaklaştırılması gerektiği hakkında bir şeyler geveledi. Tizimas öfkelendi. Aris ulusal bir kahramandır. Onu kovmak Elas'ın ruhunu yok eder. Siantos şimdilik ikna olmuş göründü. Aris ve Karakalpaklılar karargâhta kaldılar. Fakat görevden uzaklaştırılmalarının bir zaman meselesi olduğu açıktı. O zamana kadar oluşturulan partizan mücadelesi imgesi, kutup diplomatlarının hareketi ele geçirmesiyle hızla yok ediliyordu. Tizimas bir haber götürmek üzere Atina'ya gönderildi. Yolda Almanların tüm evleri yakıp yıktıkları Pertoli kasabasında konakladı. Yapılan bir toplantıda kadrolar, İtalyan tutsakların evlerin yeniden yapılması işinde kullanılmalarını önerdiler. Tizimas bunu mükemmel bir fikir olarak karşıladı. Oradaki adamlar onu hala Elas'ın politik şefi olarak görüyorlardı. Kendisi de hala 15 tutsağın yapı işlerinde çalıştırılması için Kapetanios Pelopidas'a kişisel bir ricada bulunabilecek kadar yetkili olduğunu sanıyordu. Seyahatine devam etti. Siantos'un habercisi ona yetiştiği zaman Karpenisya varmıştı. İhtiyar onun derhal Kerasova'ya dönmesini istiyordu. Fakat yardımına ihtiyacı olduğu için değil. Siantos köyün inşaında İtalyan tutsakların kullanılması fikrine karşı çıkmıştı. Uğraşmamız gereken bir sürü iş var. Pindus'un orta yerinde beslenmesi gereken 10 bin adamımız var. İtalyanlarla ilgili iş bekleyebilir. Bir ayrıntı olan bu mesele, Tizimas'ın artık kişisel inisiyatif kullanma yetkisine sahip olmadığını açıkça görmesine neden oldu. Sonunda köylü gerillasını savunmak için Atina'ya gitmedi. Siantos ona başka bir görev bulmuştu. Politik durumun kötüye gitmesi, Tempo'nun baharda EAM Merkez Komitesince reddedilen ortak bir Balkan karargahı oluşturma fikrini daha yeni ve daha cazip bir hale getirmişti. Tizimas, Tito ile yeniden ilişki kurma çabasına girdi. Böylece 11 Aralık 1943'te Aris, Sarafis ve Samariniotis'ten oluşan efsanevi Triumvira üyelerinden birini kaybetti. KKE'nin askeri temelini oluşturan Elas, içinde oynadığı rol sayesinde merkez komitesince bir yer edinmiş olan Tizimas, yerini Atina'dan gelen granit yapılı ağır sikletlere bıraktı. Yeni görevi kesinlikle önemliydi. Fakat bu görevle kararların alındığı merkezden uzaklaştırılmış oluyordu ve bu ilk değildi. Makedonya'daki Karayova kasabasında 25 Aralık'ta Tempo ile bir toplantı yapılması kararlaştırıldı. Bulgar hareketinin lideri Dimitrov'un temsilcisi Balgaranov'un da toplantıya katılması uygun görüldü. Fakat Bulgar tüm Ocak ayı boyunca beklenmesine rağmen gelmeyi başaramadı. Tahran Anlaşması Tito'nun konumunu güçlendirmişti. İngilizler Balkanlara çıkarma yapılması önerisini kabul ettirmekte başarısızlığa uğradılar ve Tito'nun Almanlarla işbirliği yapan tek rakibi Mihailović'i desteklemekten vazgeçmek zorunda kaldılar. Fakat bir Balkan karargahının oluşturulması Tito'yu Güneydoğu Avrupa'da bir önder haline getirebilirdi. Bu ise Stalin'in hoşuna gitmeyecekti. Dimitrov'dan kuşkusuz Karayova Konferansı'na katılmaması rica edilmişti. Bu 1948'e kadar zirve noktasına varamayan uzun bir öykünün başlangıcıydı. Tizimas birkaç ay oyalandıktan sonra birkaç ay kalmak için Karasova'daki Elas karargahına döndü. Karargahın havası dikkati çekecek ölçüde değişmeye başlamıştı. Kapetanios'un saygınlığını kendi üzerlerine çekmeye çalışan kadrolar her yerde faaliyet halindeydiler. Yılın sonunda yeni katılanlara sakal bırakmanın sosyalist hijyen koşullarıyla bağdaşmadığı görüşü sıkı biçimde aşılanmaya çalışılıyordu. Askeri dekorun ardında halkın kafasında yer eden Yunan direniş geleneği insafsız biçimde sorgulanıyordu.